أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak için onun aile efradını, annelerimizi de yakından tanımamız gerekiyor. Bu amaçla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine. Hazreti Safiye annemizi 9 bölüm halinde görmüştük. 10. bölümde kalmıştık. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Ancak en kritik bir yerdeyiz. O yüzden kısa bir hatırlatma ve az bir ana fikir geçmem gerekecek. Safiye annemizin babası Huyey bin Ahtab, Yahudi liderlerinden biri, Peygamberimiz Aleyhisselam'a İslam'a karşı düşmanlıkta haddi aşmış bir isim. Çok fazla suçları, cürümleri var. En son işte Beni Kurayza Yahudilerini de azdırmış, kendisi de içlerinde olmak üzere vatana ihanet etmişler. Kaleler kuşatılmış, onlar teslim alınmış, haklarında işte ölüm hükmü infaz edilecek. İşte bu infaz esnasında kavim, asilerin tamamı 600-700 civarında içlerinde Huyey bin Ahtab da var. Şimdi geçen derslerde biraz değinmiştim. Şimdi böyle çala kalem girince ne oluyor diye belki merak ettiniz. İslam elbette ki şefkat, merhamet dinidir. Ama İslam'ın özüne, insanın sadece Müslümanın değil, insanın canına, malına, namusuna, mukaddes değerlerine kastedildiği zaman da gereken cezayı veren bir inanç sistemidir. Dolayısıyla vatana karşı suç işlendiğinde karşılığı bellidir zaten. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde Medine vesikası esnasında anlaşma yapmıştı. Bu maddeyi size okumuştum geçen derste, ikinci kez tekrardı bu. Okumuştum o maddeyi. O madde gereği Yahudiler Peygamberimizle beraber hareket edecekler. Ve bir özel madde var Medine'de yaşayan Yahudi kabileleri için. Medine'ye karşı bir dışarıdan bir taarruz olursa vatanı beraber müdafaa edecekler. İşte bu taarruz oldu. O taarruz da Yahudiler organize etti. Ayrı bir olay. Ona girmiyorum şimdi. Bu taarruz oldu. Beraber vatanı müdafaa edecekleri yerde arkadan Müslümanları vurmaya kalkıştılar. Ve Hendek Harbi'nden sonra Allah'ın emriyle Kureyza üzerine gidildi. 15 gün veya 25 gün kuşatma oldu. Neticede bunlar esir alındı. Hüküm icra edilecek. Peygamber Aleyhisselam işte Huyey bin Ahtab'a bakarak bu cümleyi ifade edip kalmıştık geçen hafta. Senin kefil ve şahit tuttuğun Allah ahdini yerine getirdi. Ey Allah düşmanı, nasıl Allah bana seni yenmek, ele geçirmek imkan ve fırsatını vermez miymiş? Huyey bin Ahtab sürekli şunu söylüyordu. Sen beni yenemezsin, beni yakalayamazsın, bana şunu şunu yapamazsın der. Bir de bunu derken de Allah sana beni yenmek, ele geçirmek imkan ve fırsatını asla vermez der. Her geçen gün daha da asileşirdi. Artık diyecek sözü kalmadığını gördü. Resulullah da böyle deyince bakın nasıl cevap veriyor. Evet dedi, verdi. Vallahi her şeye rağmen sana karşı duyduğum düşmanlıkta kendimi asla kınamıyorum. Kusurlu bulmuyorum. Hala özür dilemiyor. Ben kendisinde kuvvet ve kudret bulunduğunu sandığım, umduğum her yere başvurdum seni yok etmek için. Her yeri dolaşıp her hareket edebilecek olanı hareket ettirdim seni yok etmek için. Ayaklandırdım herkesi seni yok etmek için. Fakat gördüm ki Allah bunu benden kabul etmedi. Beni yenmek ve ele geçirmek imkan ve fırsatını ancak sana verdi. Allah'ın düşürdüğü muhakkak düşer. Aleyhisselam ne buyurdu? Allah kendisine sırt çevirip isyan edenleri düşürür. Huyey bin Ahtab yine savunmaya geçiyor. Ben bana düşeni yaptım. Bunu diyor orada. Sonra halka yöneliyor. Bir sürü idamlı kişi var. Ey insanlar! Sesleniyor. Allah'ın emrinde mahzur ve zarar yoktur. Bu bir yazgıdır, kaderdir, bizim kaderimizdir. Tabii, kara kader, kötü kader. Bugün de maalesef yapılıyor bu. Sen suçu işle işte, kötü kader, kara kader de. Evet, büyük ve çetin bir öldürme hadisesidir ki Allah onu İsrailoğullarına yazmıştır. Efendim, elbette Allah'ın yazdığından başkası gelmez başa. Ama leş olmanca kuzgun da gelmez leşe. Yani kendisine uzatılan bütün merhamet elini geri çevirmiş, yapılan bütün davetleri reddetmiş, verdiği bütün sözleri çiğnemiş insan. Bütün bunları yetmiyormuş gibi ölüm anında bile kin ve öfkesinden vazgeçmemiş. Alabildiğince çirkin sözlerle. Ya Resulullah Aleyhisselam'a, sevgili annelerimize ve Resulullah'ın ashabına hakaret etmiş bir insan. Boynu vurulması esnasında bile, evet, boynu vurulması esnasında bile son defa da olsa hatasını kabul etmesi ve İslam'a girmesi istenince daha bir kudurarak öfke kusuyor. Şimdiye kadar yaptıklarımdan asla pişman değilim. Size tabi olmaktansa Yahudi şerefimle ölürüm. Sizden hiç korkmadım, şu anda da ölümden de korkmuyorum. Yahudi olarak geldim, Yahudi olarak gidiyorum. Daha çirkin şeyler söyleyince Aleyhisselam vurun şu habisin boynunu diye emrediyor. Allahu Ekber diyen sahabe tekbir getirerek Resulullah'ın emrini yerine getiriyor. Bütün hayatı ihanetle geçen Huyey bin Ahtab'ın boynu vurulduğu gibi beraberinde getirilen oğlunun da boynu vuruldu. Vatana İhanetin cezası ölümdü, öldürüldüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boynu vurulan Huyey'in pis cesedine bakıp tekrar şöyle buyurdular. Huyey bin Ahtab hain bir adamdı. Her şeye gücü yeten Allah bize yardım etti ve hainlere de gereken cezayı verdi. Efendim bu çok önemlidir. Bu çok ama çok önemlidir. Niye ısrarla önemlidir diye vuruyorum? Her şeye gücü yeten Allah bize yardım etti. Yani Aleyhisselam Huyey bin Ahtab'ın boynunu, kellesini ben kendimce vurmadım diyor burada. Bu son derece önemli bir belgedir her Müslüman için. Ama boynu vurulacaksa vurulması lazım. Huyey bin Ahtap defalarca yakalanmış ve bağışlanmıştı. Her seferinde bir daha çıkmayacağım karşına söz demişti. Yemin üzerine yemin, söz üzerine söz vermişti. Defalarca yemin etmiş, Allah'a da şahit göstermişti. Kefil göstermişti. Ama defalarca. Efendim sadece bu olay için değil. Söz verdikleri halde sözlerinden dönenlere verilmesi gereken cezayı tasvip eden, emreden Resulullah Aleyhisselam benzeri hadiseler yaşanmış. Bakınız ne buyurmuştu. La yuldegul mu'minu min cuhrin vahidin merrateyn. Akıllı ve kamil bir mümin aynı bir yılan deliğinden iki kere ısırılmaz, sokulmaz. La yuldegul mu'min min cuhrin vahidin merrateyn. Yani bir mümin, nasıl mümin? Akıllı, kamil mümin. Aynı yılan deliğinden iki kere sokulup ısırılmaz. Yani okullu, estağfurullah, akıllı ve olgun bir mümin din ve dünya işlerinde sakınılacak şeylerden sakınır, ihtiyatlı ve uyanık hareket eder. Bir defa aldatılsa bile gaflete düşüp ikinci defa aldanmaz mümin. Aldanmayacağız, aldanmamalıyız. Evet, şimdi efendim, bu öldürülen kim? Kavmiyle beraber 9 dersleri gördüğümüz, 10. derse başladığımız Hazreti Safiye annemizin babası. Şimdi yuvarlak bir anlatımla, genelde öyle oluyor çünkü ben buna üzülüyorum. Biraz da ucuz bir anlatım, yani araştırmak gerekiyor biraz. İşte Hendek, estağfurullah, Hayber fethi oldu. Huyey bin Ahtab'ın kızı, işte Kinane bin Ebu Hukay'ın karısı esir kadınlar arasındaydı. Aleyhisselam onu başkumandan hakkı olarak aldı. Sonra ona İslam'ı terkin etti. O İslam'a girdi, onunla evlendi. Bunlar yanlış değil. Ama Allah aşkına, bir insan düşünün, ne kadar suçlu olursa olsun, babasını öldürüyorsunuz, kardeşini öldürüyorsunuz, amcasını öldürüyorsunuz, yine bilemediğimiz yakınları var, bu kadar insanı öldürüyorsunuz, sonra bunu hanım diye alıyorsunuz. Hanımlık yapar mı? Peki yapmadı mı? Hayır, benim derdim bu. Benim derdim, İslam insanı değiştirir. O yüzden 9 bölüm bunu anlattım ben. İslam insanı değiştirir. Aynı zamanda birkaç bölüm üstüne basa basa ifade ettim. Öyle hadiseler yaşıyor ki Safiye annemiz. Bunalmamak işten değil. İşte şimdi ona bir kez daha geldik. Hadiseyi daha canlı, daha net görelim. Hayber, Medine'nin 180 kilometre kadar kuzeyinde, ben itibaren başlayan, geniş vadide Medine-Suriye yolu üzerinde yer alan ve Yahudilerin yaşadığı önemli bir ticaret ve ziraat merkeziydi. Kale şehri olan Hayber, aynı zamanda çok zengin bir yerdi. Çokça sebze ve meyve yetişirdi. Bunlar içinde hurma ve üzüm bağ ve bahçeleri çok meşhurdu. Hayber halkı çok zengin olup bolluk içinde yaşıyorlardı. Birkaç kez Hayber hakkında malumat verdim. Yeri girdikçe böyle parça parça vermeyi de uygun buldum efendim. Hazreti Safiye bugünlere gelinceye kadar hiç yerinde durmayan, duramayan babası yüzünden çok büyük sıkıntılar çekmişti. Burada da yerinde durulmayan babası sürekli yeni problemler çıkarıyordu. İşi gücü, liderliği ve Yahudiliğiyle övünmek olan bu adam kendisi gibi liderlerle sürekli beraberdi. İslam'a, İslam peygamberine ve onun ashabına olan düşmanlığı ise her geçen gün daha da artıyordu. Henüz Safiye, Hazreti Safiye babasının öldüğünü bilmiyor. Diğer taraftan, Hayber'e gelip yerleşince babasının ısrarı üzerine Selnam bin Mişkem ile evlenmek zorunda kalmıştı. Fakat bu evlilik pek yürümemiş ve ondan ayrılmıştı. Bir süre sonra da yine babasının ısrarı üzerine Kinane bin Rebi ile evlenmiş ve Hayber'de yeni bir hayata başlamıştı. Bunları görmüştük. Şimdi önemli bir ayrıntı için bir özet geçtim bir nevi. Hazreti Safiye hem çok zengin ve hem de lider kızı imkanlarıyla yetişmişti. Kısa sürse de ilk evliliğini yine zengin bir liderleydi. İkinci evliliği çok daha zengin bir kale kumandanı ve aynı zamanda meşhur Yahudi liderlerinden biri olan Kinane ileydi. Yani o bir anlamda prenses olarak doğup büyümüştü. Sonra kraliçe konumuna kadar yükselmişti. Her şeyin en iyisine sahipti. Her istediği anında yerine getiriliyordu. Maddi olarak çok, çok ama çok rahat yaşıyordu. Şimdi Karun kıssası geliyor burada aklıma. O kadar var, mal varlığı var, zengin ki. O günün bazı müminleri, Hazreti Musa İman'ın bazı müminleri, keşke bizim de öyle malımız olsaydı falan dediler. Sonra Karun yerin dibine geçirilince meseleyi anladılar. Tabii mal güzeldir. Olmasın demiyoruz. Çünkü Kur'an sürekli veriniz, veriniz, veriniz diyor. Hacca gidiniz diyor. Cihad ediniz diyor. Bunlar hep mallı oluyor. Mal gereklidir. Alınız demiyor Kur'an-ı Kerim. Veriniz diyor. Mal olacak. Ancak mal ile övünme olmayacak. Makam, rütbe, mevki olacak kişide. Ama makamdan mevkiyle övünme olmayacak. İşte bu adam böyle yapıyordu. Şimdi efendim. Safiye anne görüyorsunuz çok rahat yetişmiş. Çok. Yani önce efendim prenses konumunda. Şimdi kraliçe durumu. Rahat. Ne kadar rahat olursa olsun gönlü Medine'de kalmıştı onun. Gönlünü oradan getiremediği için de gözü kulağı hep Medine'deydi. Bunca merakına rağmen sağlıklı bir iletişim kuramıyor, çok çelişkili haberler alıyordu. Hani bazen biz konuşurken deriz ya her şey işte bir yağmurlu günde başlamıştı. Her şey şurada başladı, burada bitti. Aynı şeyi Safiye annemiz için de şöyle kullanabiliriz. Her şey Resulullah geliyor cümlesiyle başlamıştı aslında. Ailesi ve kabilesi içinde en çok sevilen ve değer verilen gözde bir kız olarak yetiştiği halde Resulullah geliyor sözüyle her şey değişmeye başlamıştı. O güne kadar babasının göz bebeği olan Hazreti Safiye ki o günkü adı Zeynep'ti. O günden sonra babasının bile görmediği herhangi bir haline gelmişti. Oysa ki yıllardır ciddi bir bekleyiş içindelerdi. Çocukluğu o bekleme hikayeleriyle geçmişti. Peki neydi bu bekleyiş? Allah'ın göndereceği son Resul'ün gelme vakti yaklaşıyor. Hatta vaktidir. O Resul gelecek ve ona ilk önce biz iman edeceğiz. Resulullah'ın etrafında birleşip keletlenerek ona inanmayanları sürüp çıkaracağız buradan. Yahudiler olarak biz onun ashabı olacağız. Evet. Hazreti Safiye bu sözlerle büyümüştü. Ve nihayet Resulullah geliyor sözüyle bütün herkes Medine'den Kuba'ya doğru koşmaya başlamışlardı. Babası ve amcası ise herkesten önce koşmuştu. Kuba'ya büyük bir merak ile gidip dünyaları başlarına yıkılmış gibi dönünce zorlu ve acı günler başlamış oluyordu. Biz bizden olmayan birine tabi olmayız. İşte bu da Yahudi mantığıdır. Biz bizden olmayan birine tabi olmayız. O gelenin son Resul olduğundan emin oldukları halde Yahudi olmadığı için hiç düşünmeden reddetmişlerdi. Sadece reddetmekle yetinmemiş, ona karşı açık bir cephe oluşturmuşlardı. İslam peygamberi ve Müslümanlara karşı başlatılan mücadele her geçen gün daha artmış, gece gündüz demeden, durdurak bilmeden devam etmişti. Üstelik bu düşmanlık her geçen gün ekstra artan bir hiddet ve şiddeti beraberinde getirmiş, onunla ilgili ve açık her ortamda ona karşı düşmanlık sergilenmişti. Yahudi kabileleri Medine'de münafıklarla, Mekke ve çevresinde müşriklerle işbirliği yapmışlar, her fırsatta ve her yoldan İslam'a saldırmışlardı. İslam peygamberine defalarca suikast düzenlemişlerdi. Fırsat buldukça yüzüne karşı her türlü çirkin sözü söylemişler. Korktuklarında da ardından akla hale gelmedi çok çirkin entrikalarla onu sürekli zor durumlarda bırakmışlardı. Bunca ihanet ve entrikalar yüzünden önce beni Kaynuka, sonra beni Nadir kabileleri Medine'den sürgün edilmişlerdi. Evet. Hazreti Safiye de bu sürgünden payını almıştı. Huyey bin Ahtab gibi bir liderin kızı ve Beni Nadir gibi bir kabilenin mensubuydu. O da aile ve kabilesiyle beraber Medine'den sürülmüştü. Hayber'e yerleşmiş olsalar da sular durulmamış, babası artan bir öfkeyle İslam üzerine yürümeye devam etmişti. Huyey bin Ahtab yeni bir plan yaparak bütün Yahudi, münafık ve müşrikleri örgütleyip İslam peygamberi ve bütün ashabı öldürmek, İslam'ı da yeryüzünden kaldırmak için Medine üzerine yürümüştü. Bu arada Müslümanları arkadan vurmaları için de Beni Kurayza isyana sürüklemiş, kendisi de içlerinde olmak üzere vatanlarına ihanet etmişlerdi. Efendim bu bir özetti. Niye özetti? Bakınız, bütün bunları kırık dökük öğrenen Hazreti Safiye. O yüzden özet geçtik. Bundan sonraki gelişmeler hakkında bir malumat sahibi olamamıştı. Artan bir merak ile ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyordu. Kaleler şehri olan Hayber'in ana kapısından dört nala içeri giren atlılar her tarafa duyurmak istercesine avazları çıktığı kadar bağırarak son haberleri verme çabasındaydılar. Evet, son haberler efendim. Felaket! Felaket ey Yahudiler, felaket! Katliam! Katliam ey Yahudiler, katliam! Öldürdüler! Kureyza oğullarını öldürdüler. katlettiler. Huyey bin Ahtab da işlerinde olmak üzere Yahudileri katlettiler. Verilen haberleri anlamaya çalışan Hazreti Safiye son cümleyi tam olarak anlayamamıştı. Ama korkunç bir haber olduğunu hissetmişti. Evet, Huyey bin Ahtab da işlerinde olmak üzere Yahudileri katlettiler cümlesi. Habercilerin haberlerini öğrenmek için bütün herkes dışarı çıkmıştı. Kimleri balkonlara, kimleri teraslara, kimleri meydanlara koşmuşlardı. Hazreti Safiye de evdekilerle beraber terasa çıkmıştı. Felaket tellalcıları haber adıyla felaket çığırtkanlığı yapıyorlardı. Huyey bin Ahtab öldürüldü. Çok net duydukları bu cümle evlerine bir bomba gibi düşürüldü. Huyey bin Ahtab öldürüldü. Haber gerçekten çok korkunç. Çok net duydukları bu cümle evlerini koca bir bomba gibi düşüverdi. En büyük ve en sağlam kalelerden biri olduğu halde koskoca kale ev bile bu korkunç haberle sarsıldı adeta. Ve kabul edemeyen insanlar, hayır, olamaz böyle bir şey. Huyey bin Ahtab gibi bir yiğit nasıl ölür? Huyey bin Ahtab öldürülemez. Kale kumandanı ve aynı zamanda da kabilesinin reisi olan Kinane bin Rebi öfkeyle bağırdı. Bu Safiye annemizin kocası. Hem öyle bir bağırdı ki haberci bile korkuttu. Sen ne diyorsun öyle haberci? Haberci korkuyla mecburen cevap veriyor. Sadece ben değil ey Kinane. Haberciler olarak hepimiz aynı acı haberle geldik. Ne yani? Huyey öldürüldü mü gerçekten? Öldürüldü ya. Ama nasıl olur bu? Boynu vurularak öldürüldü. Kellesi uçuruldu yani, öyle mi? Huyey'in de oğlunun da kellesi uçuruldu. Yanlış görmüşsün ahmak. Vuruldu diyorum size. Huyey bin Ahtab'a oğlunun boynu vuruldu. Evet. Gerçekten kabulü çok zor. Yani Yahudiler için. Hem yiğit, kurnaz, üçkağıtçı yani daha doğrusu. Böyle bir adam nasıl vurulur? Nasıl öldürülür? Nasıl olur böyle bir şey? Bir türlü efendim kabul denemiyorlar. Nasıl olur böyle bir şey? Daha fazla kendini tutamayan Hazreti Safiye hıçkırarak içeri koştu. Şimdi efendim çok dikkatli orayı dinlemek durumundasınız. Kullanacağımız yanlış bir cümle olayı tamamen sapıttırır. İyi anlamamız lazım. Kinane olayı tam anlamak için aşağı inerken diğerleri de Hazreti Safiye'nin yanına koşuşturdular. İçeri koşu Hazreti Safiye. Arkadan koşuyorlar. Bakınız ne diyor. Boynunu vururum senin. Bunu Hazreti Safiye söylüyor. Ortalığa. Boynunu vururum senin. Sen ne diyorsun öyle Zeynep? Malum. Asıl adı Zeynep. Şimdi vururum boynunu ha. Zeynep. Kelleni uçururum senin. Kendine gel Zeynep. Uçururum kelleni şimdi. Minnet şaşırıyor. Ne boyun vurulması bu? Ne kelle uçurulması Zeynep? Hep öyle diyordu ama. Hep öyle diyordu ama. Eğer önceki bölümleri dinleyebildiyseniz sanırım anladınız. Kim diye soruyorlar. Boynu vurulup kellesi uçurulan adam. boynu vurulup kellesi uçurulan adam. Aklını mı kaçırdın sen? Korkmayın. Aklım başımda benim. Korkuttun bizi ama. Korkun. Yahudiler olarak hepiniz korkun. Ne demek şimdi bu? Ne demek istediğimi sonra anlayacaksınız. Neyi anlayacağız? Yahudilerin ne kadar sahtekar olduklarını. Ama sen de bir Yahudi kızı Yahudisin. Çekilin başımdan, yalnız bırakın beni. Babanın ölümüne çok üzüldük Zeynep. Çekilin başımdan dedim size. Hazreti Zeynep ağlıyor muydu, kızıyor muydu anlayamadılar. Yani Hazreti Safiye bu. Ama böyle çıkışınca ister istemez onu yalnız bırakarak diğer tarafa geçtiler. Yalnız başına kalan Hazreti Safiye ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Nihayetinde en yakını olan babası öldürülmüştü. Kardeşi öldürülmüştü. Ama içtenlikle hıçkıra hıçkıra ağlayamıyordu bir türlü. Haber çok acıydı. Acı haberlerle acılara gark olmuştu Hazreti Safiye. Evet. Şimdi efendim. Haberi aldı. Beni Kureyze öldürüldü. Babası öldürüldü. Amcası kaç tane ise, iki tanesinin adını biliyoruz, öldürüldü. Kardeşi öldürüldü. Yani ne oldu? Yalnız kaldı tabii. O zaman şöyle ifade kullanabiliriz. Hazreti Safiye bunca insan arasında yalnızdı adeta. Oysa ki hem anne babası tarafından akrabaları ve hem de kocası tarafından hısımları ile en kalabalık bir aile içindeydi. Ayrıca bunca kalelerden oluşan Hayber oldukça kalabalık bir nüfusa sahipti. Ama ne olursa olsun yalnızdı. Bundan 7 yıl önce Resulullah geliyor cümlesiyle başlayan değişim onu bugünlere kadar sürekli yeni değişimlerle karşı karşıya getirmişti. Değişen değişene bir hayatının da kendi içinde tatsız, tuzsuz dönemleri olmuştu. Babasının konumu yüzünden İslam ve Müslümanlar hakkında doyurucu bir malumat elde edememişti. Medine'deyken İslam ve İslam peygamberi hakkında Ali dayısı ile çok az şey konuşabilmişti ancak. Yahudiler amansız İslam düşmanıydılar. Babası ise hepsinden daha büyük düşmandı. İşte bu yüzden Hazreti Safiye bunca düşmanlıkları karşısında gelişen olayları anlamaya çalışıyordu. Ama kendisine sağlıklı ve doyurucu bilgi verecek kimsesi yoktu buralarda. Hayber, kalelerden meydana gelmiş bir kale şehri olup, aşılmaz surlarla ve koca duvarlarla çevrilmiş olsa da, Yahudiler ciddi bir şekilde endişe içindeydiler. Hele bir de bunca kuşatılmalarına ve çok zor bir durumda düşürülmelerine rağmen Müslümanlar Hendek Savaşı'nı kazanınca onlardan korkmaya başladılar. Üstüne üstlük Beni Kureyza Yahudileri vatana ihanetin bedeli olarak infaz edilince korkuları daha da arttı. İşte böyle bir yerde yaşıyor Hazreti Safiye. Selman bin Mişkem başkanlığında yapılan toplantıda Yahudiler karar üzerine karar almaya başladılar yine. Onlar hep böyle yapıyorlardı zaten. ne yapacağımızı iyice anladık mı? Anladık tabii ki diyorlar. O bizim üzerimize yürümeden bütün Hayber Yahudileriyle birlikte biz onun üzerine yürüyelim. Teyma, Fedek, Vadil Kura Yahudilerini de yanımıza alalım. Yurdunun ortasında onunla eski ve yeni bütün hıncımıza çarpışalım. Lütfen dikkat, eski ve yeni hınç. Yani niye peygamber Araplardan geldi, eski hınç? Peygamberi Allah gönderdi. Yeni hınç ne? Resulullah'ı bir türlü yenemiyorlar. İşte yerinde görüş budur diyorlar. Yerinde görüş budur. Ebul Kasım'ı öldürelim. Ashabını öldürelim. Yeni doğmuş bebekleri de öldürelim. Yürüyemeyecek kadar yaşlıları da. Müslümanlardan bir tek kişiyi bile sağ bırakmayalım. Hepsini öldürelim onların. Müslümanların üzerine yürüyelim ve bu işi bitirelim artık. Hemen harekete geçelim. Evet. Olay bu. Yani sadece Hayber'de değil, Yahudilerin yaşadığı her ortamda yaptıkları toplantılarla öfke ve kinlerini iyice bildiler. Alınan karar çok açık ve netti. Müslümanlar üzerine yürüyecekler ve bir tek Müslümanı bile sağ bırakmayacaklar. Bütün herkes hazır olsun diye alınan kararı açıkça duyurdular. Hepsine yakını Müslümanları yok edelim diye savaş narası atarken çok az bir grup Müslümanlar ile savaşmak için bir neden yok ki diyorlardı. İşte Hazreti Safiye de bu kanaatteydi. Müslümanlar ile savaşmanın iyi bir şey olmadığını düşünüyordu. Babası başta olmak üzere bunca yakınının boynu vurulduğu halde üstelik onun bu düşüncesine karşı çıkan yakınları çok sert bir şekilde kınadılar. Şimdi başından beri bilmiyorum tamamını dinleyebilen kardeşlerimiz için söyleyeyim. Yani sürekli entrika, bakın 10. bölümdeyiz, hala daha İslam'a giremedik. Sürekli entrika, düşmanlık, savaş, orada bir genç kız yetişiyor. Bu kızın bunaldığını görmüyoruz. Streslerini görmüyoruz. Delice hareketlerini görmüyoruz. Adeta Yahudiler içerisinde bir melek gibi yetişiyor. Ve babasının boynu vuruldu, kardeşinin boynu vuruldu. Yani birçok şey yaşamış bu. Efendim, Müslümanlar üzerine seferi de doğru bulmaya. Ve o böyle düşündüğü için de efendim onu kınıyorlar. Ve Müslümanlar bizim düşmanımızdır diyorlar. O da soruyor. Ne düşmanlığı bu? Canımıza, malımıza, vatanımıza, her şeyimize düşman onlar bizim. Safiye annemiz sertleşiyor tabii. Müslümanlar mı bizim düşmanımız yoksa biz Yahudiler mi onların düşmanıyız? Sen ne diyorsun öyle Zeynep? Biliyorsunuz adı Zeynep'ti. Yeter artık. Sürekli saldırıyorsunuz diyor. Biz saldırmazsak onlar bize saldıracaklar. Korkarım ki tam tersi olacak. Nasıl yani? Müslümanlar üzerine yürümeye kalkışırken onları üzerimize çekmiş olacağız. Ne demek şimdi bu diye kızıyorlar. Müslümanlar üzerine yürüyelim derken bu hareketimizden dolayı Müslümanlar bizim üzerimize yürüyecekler demek. Anlayabildiniz mi acaba? Baban bunu duysaydı boynunu vururdu ey Zeynep. Verdiği cevaba lütfen dikkat edin. Babam haddini aştığı için boynu vuruldu. ya. Baban bunu duysaydı boynunu vururdu ey Zeynep. Babam haddini aştığı için boynu vuruldu. Sus kız, kocan duyarsa boynunu vurur. Bir de o var. Korkarım ki bu gidişle onun da boynu vurulacak. Evet, böyle birden gelecek annemiz. Tam bataklığın dikenliğin içerisinde. Ve ne güzel Müslüman olacak ya Rabbi. İşte onun için ben bu kadar uzatıyorum. Yahudiler yeni bir büyük ittifak kurarak koca bir ordu oluşturup Müslümanlar üzerine yürümek için hazırlıklara başladılar. Bu haberi alan Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabı arasına seçtiği küçük bir heyeti tahkikata gönderdi Hayber'e. Haberin doğruluğu anlaşılınca Yahudilerden daha hızlı hareket ederek ordusuyla Hayber'e doğru yola çıktı. Evet. Hayber önlerine gelinceye kadar kimsenin haberi bile olmamıştı. Kimsenin haberi bile olmamıştı. Aslında haber verilmişti. Sonra göreceğiz. Ama nasıl geldi haberi olmamış kimsenin. Şimdi efendim. Karşımızdaki hainlik eder. Dinimize, mukaddes değerlerimize saldırırsa kınamakla yetinmek yetmez. Gereken cevap neyse o verilmeli. Ama onun için de bir güç lazım. İşte o yüzden Müslüman güçlü olmak zorunda. Peygamber Aleyhisselam Medine'den Hayber'i kınamıyor. Kalkıp Hayber'e gidiyor. Ordusuyla. Ve bir ses yankılanıyor. Müslümanlar geliyor. Müslümanlar geliyor. Evet. Cümleyi iç kelime de olsa bu cümleyi çok çok tekrarlayacağım. Müslümanlar geliyor. Bu haber üzerine yerinden sıçrayan Hazreti Safiye, yıllar önce duyduğu ve bütün hayatlarını değiştiren Resulullah geliyor cümlesini yeniden duyar gibi oldu sanki. O zaman öyle haykırmışlar ve değişim bu cümleyle başlamıştı. Şimdi de Müslümanlar geliyor diye haykırıyorlardı. Haberciler kale kale, meydan meydan, bahçe bahçe at sürerek halkı uyarıyorlardı. Müslümanlar geliyor. Gelen haber üzerine hiç zaman geçirmeden çok acil olarak bütün kale kumandanları ve liderler olağanüstü bir toplantı yaptılar. Bu toplantıları esnasında yeni bir haberci daha geliyor. O haberciyi baş münafık, Medine'deki baş münafık Abdullah bin Übey bin Selül gönderiyor Medine'den. Haber ne? Ey Hayber Yahudileri, Ebul Kasım size doğru geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yani. Tedbirinizi alın. Mallarınızı kalelerinize doldurun. Onunla çarpışmak için çıkıp meydan muharebesi yapın. Ondan hiç korkmayın. Sizin hazırlığınızda, sayınızda ondan çoktur. Onun ordusu size göre hem az hem de silahsızdır. Silahları olsa bile pek azdır. Haber bu. Toplantıda haber masaya yatırılıyor ve İbn-i Selül'ün bu haberine göre korkulacak bir şey yok diyorlar. Ama bir diğerleri İbn-i Selül'e güvenemeyiz diyor. Böyle şey olur mu? Şimdiye kadar çok yardımcı oldu bize. Ne yapacağız o zaman? Onu söyleyin. Ne yapacağız? Artık korkuyorlar. Müslümanları Hayber'e sokmayacağız. Nasıl olacak bu? Öncelikle ana kapıları, sonra da diğer bütün kapıları kapatacağız. Tabii ya, kapılar kapanınca içeri giremezler. Koca surları aşamazlar ya. Biz de surların üzerinden ve kale burçlarından ok, mızrak ve taş yağdırırız üzerlerine. Kale ve sur diplerine yaklaşırlarsa üzerlerine kaynar su ve alevli yağ dökeriz. Hepsi kavrulup giderler. Evet. Ben bütün bunları anlatamayacağım. Bunları yaptılar. En önemli şeyi unuttunuz herhalde. Neymiş o? Hayber Yahudileri olarak İslam peygamberini ve bütün Müslümanları ortadan kaldırmak üzere Mekkelilerle yapmış olduğumuz anlaşma. Bakın şimdi bir hile daha ortaya çıkıyor. Bu anlaşmaya göre Müslümanlar Hayber üzerine yürüyecek olurlarsa Mekke müşrikleri hemen Medine'ye baskın yapacaklar. Bak dikkat edin buraya. Müslümanlar Hayber üzerine yürüyecek olurlarsa Mekke müşrikleri hemen Medine'ye baskın yapacaklar. Diğer taraftan da Müslümanlar Mekke müşrikleri üzerine yürüyecek olurlarsa Hayber Yahudileri bu sefer Medine'ye baskın yapacaklar. Yani her halükarda Müslümanların işi bitik. Bu sefer hepsinin kökünü kazıyacağız diye şerefle şerefle içmeye başlıyorlar. Efendim, Hayber Yahudilerin 10 bin savaşerleri vardı. 10 bin. Gatafan'dan da 4 bin savaşçı gelip Natat kalesine girmişti. Ne etti? 14 bin. Kaynaklarımızda bu rakamlar 14, 10, 20 olarak verilir. Yani. Peki hem sayılarının çokluğuna hem savaşçılarının cesur oluşlarına hem kalelerine hem kalelerin sarflığına hem silahlarının çokluğuna bakarak Müslümanların kendileriyle çarpışamayacağını sanıp gururlanıyorlardı. Bakalım şimdi bir tarafa İslam ordusu kaç kişi? Yani en az 10, en çok 20 bin, yuvarlak 14-15. İslam ordusu Peygamberimiz Aleyhisselam komutasında Hayber önlerine gelen İslam ordusu 1400'ü piyade, 200'ü de süvari, 1600 kişiden oluşuyordu. Hayber seferine hanımlardan da 20 sahabiye kadın katılmıştı. Yani bir tarafta 15 bin yuvarlak olarak, bir tarafta sadece 1600. Üstelik bu 15 bin cesur yiğit savaşçı Yahudiler de kale işlerinden işte savaş verecekler, Müslümanlar meydanda kalacak. Yani yuvarlak olarak bakıldığı zaman Yahudiler aslında doğru söylüyor gibi yani. Müslümanların işi bitik. Ama acaba öyle mi? Surlarla çevrili ve sarp kalelerden oluşan Hayber'in fethi çok zor. Yahudiler de hem stratejik olarak hem asker ve silah bakımından baş edilemeyecek kadar güçlüydüler. Efendim bunca gayretlerine rağmen Müslümanlar istenilen sonucu alamıyorlardı bir türlü. Kuşatma çok uzun sürdü. Karşılıklı ciddi kayıplar verildi ve sonuçta her kale ayrı ayrı fethedilerek nihayet büyük bir zaferle Hayber fethedildi. Hayber'in fethi kaynaklarımızda en uzun anlatılan olaylardan biridir. Ama bizim bir radyo programına bunu sığdırmamız mümkün değil. Biz bu fethi içerisinde Safiye annemizin duruşunu, rolünü görmeye çalışıyoruz. İşte karalardaki etkisini, tarzını, tavrını gördük şimdiye kadar. Şimdi de Hayber Kalesi fethedildi. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak? Onları hep beraber görmeye inşallah çalışacağız. Efendim, bundan sonraki bölümlerde artık Hazreti Safiye'nin, Zeynep'in İslam'a geçiş süreci, Peygamberimizle evliliği, bize anne olması, Medine'ye dönüşü, çok güzel sahnelere bundan sonra inşallah girmiş olacağız. Asıl örnek alınması gereken sahneler bundan sonra gelecek inşallah. Efendim, kalan bölümleri bütün muhabbetle sizlerle paylaşmak arzusuyla diyelim. Bugün de programımızı burada böyle bitirirken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.